Evet, Bir Yaşamdan Portreler programıyla yine İstanbul stüdyolarımızda karşınızdayız. Cemiyet hayatından, sanat dünyasından, siyasetçilerden, akademisyenlerden birçok ünlü ismi karşınıza getiriyoruz. Bu haftanın konuğu da yine sanat dünyasının duayen isimlerinden Mustafa Sağ Yaşar'ın oğlu Sayın Cemil Sağ Yaşar. Kendisi programcı, söz yazarı, besteci ve aynı zamanda ses sanatçısı. Evet, beğenmeniz dileğiyle. İyi günler sayın seyirciler. Yaşamdan Portreler programımızın yeni bölümüyle İstanbul stüdyolarımızda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Kendisi ses sanatçısı, eğitmen, besteci, programcı ve yorumcu olan Sayın Cemil Sağ Yaşar. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim, merhaba.
Ben çok kısa bir şekilde özelliklerinizi saymaya çalıştım ama bunlar sizi tanımlamak için yeterli değil. Çok daha fazla şey var. Ben sözü size bırakacağım. Öncelikle siz bize kendinizi anlatır mısınız?
Tamam efendim, tabii ki. Ankara doğumluyum. Ankaralıyım, Ankara doğumluyum. Ankara Koleji'nde ilkokulu okuduktan sonra orta lise tahsilimi de İstanbul'da yaptık. Babamın mesleği dolayısıyla İstanbul'a yerleşmiştik ilkokulu bittikten sonra. Daha sonra Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı'nı bitirerek İngilizce öğretmenliğine hak kazandım. Daha sonra da bir konservatuvar dönemim oldu. O günden itibaren hem öğretmen hem İngilizce hem müzik öğretmeni şeklinde çalışmalarım oldu. Hem de müzisyen olarak, şarkıcı olarak, öncelikle şarkıcı olarak, bunun yanı sıra da besteci olarak çalışmalarım oldu. Allah şükür bugünlere geldik.
Evet, sanatçı bir aileden geliyorsunuz. Babanız Sayın Mustafa Sağ Yaşar Beyefendi. Allah uzun ömür nasip etsin kendisine.
Allah sağlıklı uzun ömür versin. Evet.
Sanat dünyasında bir duayen olarak biliniyor.
Tabii ki.
Evet,
tabii
maşallah.
Tabii ki.
Eminim ki sizin bu mesleği seçmenizde ya da hayatınızda çok büyük etkileri olmuştur. Kendisinden bize biraz bahseder misiniz ve sizin üzerinizdeki etkilerinden bahseder misiniz?
Tabii ki. Yani şimdi bir insanın baba mesleği neyse ilk gördüğü meslek olarak ona meyil etmesi çok doğaldır. Ama tabii bu sanatla ilgili bir şey olunca yeteneğinizin de olması lazım.
Kesinlikle.
Yani sadece okuyarak yapılabilecek bir meslek değil sanatla uğraşmak. Kitap okuyarak veya denklem çözerek her şey olunabilir belki ama sanatçı olmak
olamaz.
İçin yetenek
evet.
Gerekiyor. Böyle olduğunu da keşfettikleri günden itibaren ben de tabii ki müzikle uğraşmaya başladım. Ama Türkiye şartlarında erkek şarkıcı olmak bir de ödün vermeden müzik yapabilmek için muhakkak bir başka mesleğiniz olması gerekiyor. Dolayısıyla işte İngilizce öğretmenliğini bitirdim ve her ikisini de rahat bir şekilde yaptım. Böylelikle idealim olan müziği yaptım. Yani popüler olmak için değil de sanatçı evet. olmak için müzik yapmayı tercih ettim.
Galiba ama babanızın da böyle bir talebi oldu sizden herhalde değil mi? Başka bir mesleğiniz de aynı zamanda olması yönünde.
Tabii çünkü evet. O benden daha önce bu yoldan geçtiği evet. için tecrübesinden istifade ederek evet. hatta öneri falan değil bayağı ciddi bir yasak evet. kondu yani bana.
Ama şimdi geri dönüp baktığınızda bu kararından, bu önerisinden memnuniyet duyuyorsunuzdur.
Yani doğru olduğunu düşündüğüm zamanlar da oluyor. Bazen keşke dediğim zamanlar da oluyor.
Ben tabii sizin böyle çok renkli bir kişiliğiniz var. Seyircilerimize biraz sonra daha da böyle
anlattıklarımla
görecekler.
Olsun,
o yüzden böyle birçok şeyi birleştirebilmişsiniz.
Evet.
O açıdan bakınca bunun ben buradan baktığımda çok faydalı olmuş olduğunu görüyorum.
Tabii ki, tabii ki faydalı oldu. Tabii ki faydalı oldu. Ben dediğim gibi yani renkli yaşamayı çok seviyorum. Hoşuma giden her şey hakkında bilgi sahibi olmak ve yapabildiğim kadar onu yapabilmeyi her zaman istedim. Renkli olmak belki biraz da burcumun özelliği midir nedir? Kova burcuyum ben. Belki bunun da getirdiği bir şey. Ama bir de şunu düşündüm ben hep. Hani son nefesimi verdiğim gün keşke şunu da yapsaydım diyeceğim bir şey kalmasın istedim.
Hı. Zaten yani renkli kişiliğiniz şuradan da anlaşılıyor.
Sağ olun.
Biz sizi yalnızca Türk sanat müziği icralarınızla hani belki bazı seyircilerimizden bir kısmı
son zamanlarda daha ziyade Türk müziği
evet okuyorum. Fakat evet. Baktığımızda farklı dillerde değil mi? Dünya dillerinde evet. Şarkılar söylüyorsunuz. Evet. Aryalar.
Evet.
Unutulmayan pek çok şarkı.
Evet.
Yerli
evet.
Yabancı film müzikleri.
Tabii ki. Tabii
caz
ki.
Gibi pek çok türde müzikleri icra ettirdiğinizi repertuarınızda da yani bu konuda bayağı geniş bir repertuarınız olduğunu biliyoruz. Biraz evet. Bundan da bahseder misiniz?
Bahsedeyim tabii. Benim bu biraz da şey müziğe her şeyde olduğu gibi müziğe de çok geniş bir skaladan bakmaktan geçiyor. Yani ben kendimi mesela bir tür şarkıcısı olarak asla tanımlamadım.
Ben kısıtlamadınız yani.
Kısıtlamadım ve tanımlamadım. Evet çok güzel noktaya temas ettiniz. Ben şarkıcıyım. Yani şarkıcı olan insan eğer gerektiği gibi söyleyebiliyorsa her tarz şarkıyı söyleyebilmeli. Bir de benim ses cinsim tenor cinsi olduğu için geniş bir skalam var. Bu geniş seste sadece bir türle kısıtlamamak gerektiğini düşündüm. Ve dolayısıyla ben caz da okuyorum. Evet, okudum. Caz orkestralarıyla çalıştım. Çok önemli caz ustalarıyla sahneye çıktım. Erol Pekcan'ın mesela orkestrasının solistiydim. O orkestrada rahmetli Süheyl Denizci ile Allah uzun ömür versin Tuna Ötenel'le Selçuk Sun'la bu insanlar cazın çok önemli isimleridir. Erol Pekcan'la sahne paylaştım. Mustafa Süder'le aynı şekilde. Dolayısıyla skalamı hep geniş tuttum. Sesimin gereği de tenor olduğu için Napoliten şarkılar, aryalar hep dikkatimi çekti. Çünkü malzemenize göre şarkı buluyorsunuz.
Evet.
O malzemeyi o şarkılar geliştiriyor. Geliştiriyor.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Ben mesela kendimi bulma dönemlerimde 3 tane tenorla yarıştım. Bir pop müziğinde Tom Jones, Batı müziğinde, Batı klasiklerinde Mario Lanza ki bence gelmiş geçmiş en önemli tenordur. Türk sanat müziğinde de Mustafa Sağyaşar.
Evet, hep çıta çok yüksek olmuş. Evet.
Aynen yani evet. Hep onlarla yarıştım kendimi evet. Bulma döneminde. Ve mesela Mario Lanza ile aynı tonda okuyabiliyorum şarkıları. Tom Jones ile aynı tonda okuyabiliyorum. Mustafa Sağyaşar ile aynı tonda okuyabiliyorum.
Evet.
O şeydir, önemli bir özelliktir. Hı-hı. Yani...
Tabii yani her biriyle yani bahsettiğiniz farklı türler olması açısından özellikle
evet.
Söylüyorsunuz değil mi?
Ve
aynı
onların tonundan.
Işte, tabii, yani, tabii, tabii
şimdi,
çok büyük bir şey bu.
Evet, evet hani onun ceketini giymek gibi bir şeydir bu. Evet. Ceket vardır ama herkesin ceketi farklıdır.
Evet.
Onun giydiği ceketi aynen giyebilir hale geldim.
Evet, evet.
Bu çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla skalam hep geniş oldu. Hı hı. Son zamanlarda Türkiye'nin Türkçe sözlü müziği biraz daha fazla keşfetmesi ve Türkçe sözlü şarkılara biraz daha meyletmesinden dolayı da Türk müziğiyle biraz daha fazla ilgilenmeye başladım. Bu mesela ben 16 yaşımda yaptığım bir beste, ilk bestem Türk sanat müziği bestesidir. Ve bu beste TRT repertuarında yer alıyor. Düşünün
maşallah.
Yani öyle başlayıp
evet, evet.
Ama bir yandan da hep batıyla iç içe
i̇ç
oldum.
İçe.
Bir de çok sesliliği ben çok severim.
Evet.
Yani tek sesli müzik hep bana yetmemiştir.
Aslında bu kişiliğinizde de var değil mi? Genel yani müzik dışında da var anladığım kadarıyla. Yani yapı itibariyle de herkesi konuşmamızda sohbetimizde bahsetmiştiniz. Çünkü herkesi kucaklayabilen bir yapınız olması itibariyle de belki böyle geniş bakabilen geniş...
Yani şöyle okumasını bilirseniz her insan bir kitaptır.
Ben konuyu dağıtmayayım tabii de.
Yok tabii doğru. Güzel bir noktaya geldiniz. Güzel bir geçiş oluyor aslında. Hı-hı. Çok güzel değindiniz. Evet ben her tür insanı Hı-hı. kucaklamayı severim. Çünkü her insanı dinlemeyi severim.
Çok önemli.
İnsanları sınıflamamaktan yanayım. Eğer biz bir çağda yaşıyorsak o çağda işte Aylin Hanım da var, Cemil Bey de var, Ahmet Bey de var, Ayşe Hanım da var veya Filiz Hanım da var.
Evet.
Aylin Hanım'ın kendine göre eksileri olabilir, benim eksilerim olabilir ama biz aynı çağda yaşıyoruz. Aynı gemiye binmişiz. Hayatı zehretmenin anlamı yok. Sizi olduğunuz gibi kabul ederim. Onu olduğu gibi kabul ederim. Ve bir şekilde o gemiyi karaya çıkartmaya çalışırım.
Evet.
Bir genel yapım budur. Bir de bu şuradan da kaynaklanıyor. Ben öğretmenlik yaptım uzun yıllar ve sahneye çıktım. Şimdi öğretmenlik yaptığınız zaman sizin öğrenci seçme lüksünüz yok ki.
Evet.
Her öğrenciye bir şey verebilmelisiniz. Ha işte o zaman esnek olmayı öğreniyor insan. Yani evet. Her öğrencinin kafasına girip bir şey öğretmeye çalışıyorsanız, biraz da idealist bir öğretmenseniz, o kılığa girip ona öğretiyorsunuz. Öbür öğrenciye bir şey öğretmek için başka bir kılığa giriyorsunuz. Ama sonuç öğretmekse,
evet,
hedefe varıyorsunuz. Sahnede de öyle. Sizi dinlemeye gelen insanları seçme lüksünüz var mı? Yok. Ama tek bir vazifeniz var. Öğretmenlikte öğretmek, sahnede de eğlendirmek. İşte bakın, yine hep herkesi kucakladık.
Evet. Doğru.
Dolayısıyla genel yapım da budur. Bir de sakin bir yapım olduğu için herhalde insani ilişkilerim hep iyi olmuştur. Ve sağ olsun öğrencilerim olsun.
Evet, ben bu soruyu da soracaktım çünkü eğitmenliğin yönünüzü soracaktım öğrencilerle ilişkilerinizi.
Evet.
O zaman zaten bu konuya siz de geçmiş oldunuz. Biraz bahseder misiniz? Nasıldı öğretmenlik dönemi? Nasıl?
Yani ben hep öğrencilerimle şöyle söyleyeyim. Şimdi bir anlatan öğretmen vardır, bir de öğreten öğretmen vardır. Ama öğreten öğretmen olmak için de ilgi çekici olmak lazım. Mesela veli toplantılarında çok alıştığımız bir şey vardır. Veli toplantıları yapılır, anneler babalar gelir. Öğretmenler anneye babaya çocuğu şikayet ederler. Oğlunuz çok konuşuyor. Bir dakika, sen ne yapıyorsun orada? Hı hı. Konuşturtma o çocuğu. Yani anne baba da ha öyle mi diyor. Gidiyor eve. Oğlum bak diyor, sen diyor bilmem ne dersinde çok konuşmuşsun diyor. O da çocuk da bir daha konuşma diyor. Çocuk da peki anne diyor. Ertesi gün gidiyor yine konuşuyor.
Tabii.
Şimdi sen öğretmen olarak ilgi çekici olamıyorsan, o çocuk senin dersinde konuşuyorsa hata sendedir.
Evet.
Onu konuşturtmayacak şekilde ilginç olmalısın. Yani ilginçlik ne demek? Çocuğun ilgisini dersine çekeceksin.
Tabii.
Öğretim dediğimiz şey nedir? Karşındakinde öğrenme isteği uyandırmak.
Evet.
Bakın.
Çok güzel.
Hile burada.
Evet.
Dolayısıyla hiçbir zaman ben hiçbir velime, öğrenciyi şikayet etmedim. Çünkü neden? Şikayet edersen ben aslında kendimi deşifre ediyorum. Yani ben yetersiz bir öğretmenim. Evet. Dolayısıyla çocuğunuz ve ilgi çekici olmayan bir öğretmenim, çocuğunuz benim dersimde konuşuyor. Bakar mısınız çelişkiye?
Evet, bu önemli bir bilinç aslında ama
yani çok garip bir şey. Evet. Ve o veli bir sürü para ödüyor o okula.
Evet.
Özel okullarda çalıştım ben. Ve bu lafı duymak için. Yani nasıl bir çelişkidir, nasıl bir idealist sahibi olmamaktır bu? Ben bunu anlayamadım hiçbir zaman.
Ama mesleğinizi sevdiğiniz anlaşılıyor. Ondan dolayı da herhalde bunun da büyük katkısı olmuştur size.
Tabii ki. Çok sevdim, evet, mesleğimi ben her zaman. Ve her öğrencimi dinledim. Ben öğrencilerimden öğrendim öğretmenlik yapmayı. Çünkü o insanların, o çocukların sorunlarına çözüm bulurken siz öğretme tekniğinizi geliştiriyorsunuz aslında.
Doğru.
Anlatabiliyor muyum?
Ama bu da yine istekli olmakla alakalı herhalde. Siz mesela bu bilinçtesiniz.
Tabii ki.
İsteklisiniz. Mesleğinizi seviyorsunuz.
Tabii ki.
Çocuklarla o diyaloğu kurabilmişsiniz. O iletişime geçebilmişsiniz.
Aynen, aynen.
Ama bunu istemeyen bir kişi, bir öğretmen, bir eğitimci.
Vazifesini yapan kişiler diyelim sadece. Yani sadece orada 40 dakika boyunca bulunup çaldığında giden.
Evet. Bu aslında hani şu an eğitmenlerden bahsediyoruz ama her meslek için de geçerli olan bir konu.
Tabii ki. Severek yapmak.
Severek yapmak,
şey.
Hakkını vermek.
Tabii ki. Şimdilerde mesela yetişkin eğitimi yapıyorum ben.
Evet.
Yetişkinlere koro çalıştırması yaptırıyorum. O kadar güzel bir diyalogumuz var ki onlarla. İşte bazıları benim ablam oluyor, bazıları annem kadar yakın oluyor bana, bazıları kardeşim oluyor. Genelde bayanlar oluyor tabii bizim korolarımızda. Erkeklerimiz biraz o kadar güzel sanatlara çok meraklı olmadığı için yaklaşık 100-120 tane öğrencimin neredeyse sadece 10 tanesi erkektir. Bunu da müsaade ederseniz şuradan bir anıyla bahsetmek istiyorum. Ben geçen yaz, daha doğrusu kış içerisinde bir rahatsızlık geçirdim ve ani olarak hastaneye kaldırıldım.
geçmiş olsun.
Sağ olun, teşekkür ediyorum. İnanamıyorum. O öğrencilerim doldu doldu taştı hastaneye. Doldu doldu taştı.
İşte bakın, değil mi? Orada ortaya çıkıyor. Bu tip durumlarda ortaya çıkıyor.
Yakın yani. Uzak demeden evet. Geldiler. Bir tanesi hatta hiç unutmam, refakatçi kaldı yanımda. Yani bu çok önemli bir şey.
Kesinlikle.
Çok önemli.
Aslında şey. Ettiklerinizi biçiyorsunuz bir şekilde.
Aynen, aynen. Evet. Gözüm yaşardı. Yani tabii. O kadar mutlu oldum ki.
Ve herkese nasip olacak bir şey değil bu kesinlikle.
Yani Allah razı olsun. Ben orada şunu gördüm. Ben iyi bir şeyler vermişim.
Onu kastediyorum.
Karşılığı geldi
evet,
dedim.
Evet, evet.
Sonra mesela uzun yıllar ben Kayışdağ Darıra Cezi'ye hizmet verdim. Orada ilk defa koro kurdum.
Çok güzel.
Ve o yaşlılarla, evet. o Darula Cezze sakinleriyle çok güzel anlarımız oldu. 8 sene orada ben koro çalıştırdım.
Tebrik ederim. Yani böyle bir şeye vakit ayırmış olmanız, böyle bir projeye vakit ayırmış olmanız.
Sosyal sorumluluklara evet. Vakit ayırmak zorundayız.
Evet, evet.
Ben kendi üstüme düşeni yaptığımı inanıyorum. Ben sadece onların duaları için yaptım bunu.
Ne güzel.
Bunu.
Evet.
Ve bazen inanır mısınız, hayatımda öyle... zor aşamaları o kadar kolay atlatıyorum ki herhalde diyorum oradaki birinin duasıydı bu diyorum. Veya öyle birileri çıkıyor ki karşıma mesela ya tereyağından kıl çeker gibi derler ya, sorunu halledebiliyorsun. Destek oluyor. Koruyucu meleklerim var gibi geliyor bazen böyle. Herhalde o dualar.
Çok güzel, ama dilerim örnek olursunuz bu tanrınızla.
Her zaman da hazırım ben inşallah. Sosyal evet. Sorumluluk projelerinde yer almaya. Evet. Herkes katılabildiği kadar katılmalı bu tip projelere.
Çok doğru, evet. Yani. Başka bir soruya geçmek istiyorum.
Buyurun efendim.
Şimdi eskiden, bu değerlendirmem doğru mu tabii, şeyi size bırakacağım, takdiri size bırakacağım, ama şöyle bir algı var. Hani eskiden daha kaliteli eserler üretilirdi. Türk sanat müziği olsun,
evet.
Diğer alanlarda olsun. Ama günümüze baktığımızda sanki biraz daha bir tabiri caizse kolaycılık ve daha böyle sanatsal değeri az olan ifadesini kullanacağım ama uygun mudur bilmiyorum.
Doğrudur.
Yapıtların olduğunu görüyoruz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani bunun, bu doğru mudur? Bu neden kaynaklanıyor doğruysa?
Ya her şeyde olduğu gibi müzikte de bir dejenerasyon var. Siz belki annenizin yemiş olduğu, lezzetini aldığı tereyağını bugün siz yiyemiyorsanız o müziği de dinleyemiyorsunuz. Bu kadar basit. Yani işte katkı maddeleriyle o tereyağı ne hale geldi gibi düşünelim yani. Teknoloji ilerledi. Şimdi aynı şekilde teknolojinin ilerlemesiyle de daha ziyade loop müziği dediğimiz, yani kalıplardan oluşan müzikler üretilmeye başlandı. Şimdi bu aslında çok böyle yani bir saat falan konuşulabilecek bir konu. Mümkün olduğu kadar bir yandan konuşuyorum, bir yandan nasıl toparlarım çok çabuk bir şekilde diye araştırıyorum. Şimdi insani ilişkilerin değişmesiyle, işte o eski aşkların yaşanmamasıyla, o dönemdeki özverili aşkların yaşanmamasıyla bir kere belki de üretim durdu. Yani gerek söz olarak, şiir olarak, gerekse de beste olarak bunlar durdu. Ve bunun en önemli sebeplerinden birisi de bence şarkı sözü yazarlığı dediğimiz şey. Şimdi bir şarkının meydana gelebilmesi için 2-3 yöntem vardır. Bir, bilinen, daha önceden yazılmış bir şiiri bestelenmesi.
Evet.
İki, şarkı sözü formatında planlanmış bir şiirin bestelenmesi. 3. Bir besteye o bestenin melodisine uygun sözler yazılması.
Evet.
Bakın romantizm gitti. Hı hı. Mesela ben size şöyle bir örnek vereceğim. Dünyada çok az bir iki örnekten biridir bu. Mesela Sessiz Gemi, Hümeyra'nın evet. Seslendirdiği şarkı. Olağanüstü bir benzeşmedir bu. Sessiz Gemi'nin bestesi Christian Delagrange diye bir Fransız besteciye aittir. Ve Sans à toi diye bir şarkıdır bu aslında. Fransızca bir şarkıdır. Ve Sessiz Gemi'nin şairi tabii ki o besteden çok yıllar önce yazdı bu şiiri. Ve o kadar güzel bir montaj yapıldı ki o sözlerle o beste birbirine şak diye oturdu. Ve şu an sorsanız birçok insan Sessiz Gemi için, o şiir için özel olarak bestelenmiş melodi zanneder.
Evet. Doğru bu söylediğiniz.
Bazen bunlar çok güzel oturuyor ama evet, her zaman olmuyor. Dolayısıyla şiirin ölmesi, aşklar işte ölüyor, ilişkiler ölüyor. Dolayısıyla şiir çıkmıyor ortaya. Biraz da belki bestecilerin maddi kaygıları, belki biraz şöyle söyleyeyim, hani sanat yapmaktan öte bir an önce maddi kazanç sağlamak derdine düşmek. Halbuki sanatçı olmak biraz eziyet çekmek demektir.
Doğru.
Biraz üzülmek demektir.
Doğru.
Biraz o işin sıkıntısını çekmek demektir. Yani bunlar olmadan bence sanatçılığa varılmaz diye düşünüyorum ben.
Haklısınız, bu dediğiniz çok önemli. O şeyle belki, o çileyle belki daha da olgunlaşılıyor.
Bir okul bitirmeyle sanatçı
olur.
Zaten sanatçı doğulur. Yani hı-hı, her şarkı söyleyen sanatçı değildir.
Evet.
Hani şimdi bir de öyle bir şey oldu. İnsanlar daha şarkıcı olmadan kendine sanatçı pulu yapıştırıyor. Şarkıcılık kelimesini ise aşağılayıcı bir kelime olarak kabul ediyor. Hayır, ben övünçle söylüyorum. Öyle bir sanatçı kategorisi varsa ben olmayayım, ben şarkıcı olayım. Yani bu lafın İngilizcesi, sing yapan singer'dır. Yani şarkıyı singer söyler, şarkıcı söyler. Öğretmen olan kişi öğretir. Öğretmenlikten gelmedir. Yurt dışında böyle bir kavram yoktur. Sanatçı diye bir kavram yoktur. Şarkı söyleyen şarkıcıdır. Tom Jones da şarkıcıdır. Mario Lanza da şarkıcıdır. Pavarotti de şarkıcıdır. Şimdi onların yarısı kadar olmayan insanlar burada kendini o kategoriye atlayıp sanatçı pulu yapıştırıyor. Bu da bir kavram kargaşasıdır mesela.
Doğru söylüyorsunuz. Önemli bir noktaya temas ettiniz.
Yani.
Günümüzde çok yaygın olarak görülen bir kavram kargaşası bu.
Aynen, aynen, evet, aynen.
Dolayısıyla.
Sonradan bir de şunu öğrettiler, gerçek sanatçı. Ya sanatçının sanatçısı vardır. Yani bir gerçeği, bir sahtesi mi var o zaman? Hani o yetmedi.
Evet.
Bir de gerçek sanatçı saçmalığı üretildi. Halbuki şarkıcıdır falan, yani bestecidir.
Belki o az önce ifade ettiğiniz bu bütünü ifade edebilmek için zorlama bir tabir ama böyle bir arayışla bunlar çıktı herhalde. Doğru demiyorum ama öyle değil mi? Hani bir emek, bir çile, bunun sonucunda ortaya çıkan bir sanat var
yani,
bir yerde. Diğer
yani,
bir başka bir kolaycılık ve dediğiniz gibi ki, emek olmayan.
Emek olmayan,
evet,
tabii birbirinin evet, benzeri şarkılar.
Evet.
Bu biraz da tabii şeydir, ticari, bu işin ticaretini yapan, albüm yapan kişilerin riske girmemesi.
Evet.
Hep tutan bir şarkının kopyaları yapıldı.
Hep yani bunun altında genelde ticari kaygı görüyoruz.
Hep ticari kaygı.
Evet, evet.
Sonunda denizi bitirdiler işte. Kendileri bitirdiler aslında denizi.
Doğru, evet.
Yani.
Evet, sizin gibi değerli bir sanatçımızı bulmuşken sizden mutlaka bir parça seslendirmenizi rica edeceğiz. Bize ne söylersiniz?
Olur, peki. Cennet annelerimizin ayağı altındadır demişler. Annelerimize hitap edeceğimiz bir şarkı seslendirelim.
Çok güzel.
Annem. İçimdesin, içimdesin, içimde
gördüm her şeyde, her şeyde benliğim desin. Anlatılmaz öyle güzel bir şeysin. Seni Allah benden ayırmasın, seni Allah benden. Yetmez, yetmez bile. Senin için, senin için çekinir çile bile. Yok eşin emsalin, emsalin dünyada bile. Anlatılmaz öyle güzel bir şeysin. Annem ayırmasın seni Allah benden, ayırmasın beni Allah senden, ayırmasın seni Allah benden, ayırmasın beni Allah senden.
Ben tek başıma alkışlayacağım ama seyircilerimiz yok çünkü. Tebrik ederim gerçekten.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica beğeninize. Sağ olun.
Ben başka bir soru sormak istiyorum.
Buyurun.
Size. Protokol şarkıları söylediğinizi de
değil mi? Yaptım,
evet, böyle bir şeyimiz de var, yönümüz de var. Bundan biraz bahseder misiniz?
Evet, yani belki çok az şarkıcıya kısmet olmuş. Protokol şarkıcılığı yapmak kısmet oldu bana. Sayın Turgut Özal, Sayın Necip Torumtay Genelkurmay Başkanı, tabii, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hele ki bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda konser vermek kısmet oldu. Birçok bu tarz etkinliklerde şarkıcı olarak beni layık gördüler. Dolayısıyla böyle bir kariyerim de oluştu.
Çok güzel. Çünkü protokol şarkısı demek daha apayrı bence bir kültür de gerektiriyor diye düşünüyorum. Yani bir bütünü gerektiriyor diye düşünüyorum.
Sanki öyle olması gerekiyor. Evet, evet, hani biraz daha tabii ki belli bir şarkıcılık kariyeri ama
mutlaka,
biraz daha
ama bir artısı daha olması gerektiğini
davranışları
düşünüyorum. Davranışları
bilmek açısından, evet, herhalde.
Evet.
Artıları oluyor. Evet. Evet.
Bunun dışında müzik yarışmaları var geçmişinizde, değil mi?
Çok var, çok var, evet.
Biraz bahseder misiniz?
Gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda derecelerim var. Şöyle ki 91 Eurovision Türkiye finallerinde benim söz ve bestesini yazdığım bir şarkı Türkiye'de yarıştı. Kısmet olmadı Türkiye'yi temsil etmek. 92'de Beyaz Güvercin şarkı yarışmasında dördüncü oldum. Yine söz beste bana ait. 95'te Pamukkale şarkı yarışmasında yine söz bestesi bana ait bir şarkıyla Türkiye ikincisi oldum. Akabinde Litvanya'ya davet edildim. Uluslararası festival organizasyonları tarafından. Orada performans yarışmasına katıldım. İki gece üst üste iki ayrı şarkıyla performans yarışması yaptık. Biri benim bestemdi. Biri de değerli dostum Özkan Turgay'ın Yana Yana bestesiyle yarıştım. Orada dünya üçüncüsü oldum.
Bayağı bir tecrübeniz olmuş aslında.
Evet, evet. Daha sonra biraz ara verdik o kariyere. Çünkü dünya tatlısı bir kızım oldu.
Ne güzel, Allah bağışlasın.
Evet, o kızıma gerekli vakti ayırmak için biraz sahne çalışmalarımı erteledim. En son 2010'da Kanarya Adaları'nda yine Türkiye'yi temsil etmek bana kısmet oldu. Bir beste yarışmasıydı. Orada da İngilizce bir şarkıyla yarıştık. Jüri özel ödülü aldım. Böyle bir de uluslararası kariyerim var. Yani yurt dışındaki evet. Bir kariyerim oluştu. Bu şekilde.
Çok güzel. Bir de kitaplarınız var.
İngilizce eğitim
bize,
kitaplarım
evet,
var. Songs for Kids.
Evet,
Songs for Kids adı altında. Anaokulundan başlayıp 5. sınıf düzeyine kadar olan şarkıları içeren bir eğitim seti.
Bu daha önce yapılmış bir şey mi?
Bu şöyle, dünyada bir ilk. Nasıl ilk diyeceksiniz. Evet, dünyada tabii ki İngilizce çocuk şarkıları içeren kitaplar, CD'ler vardı. Ama bir kitap olarak çıkmış ve o kitap içerisinde değişik seviyeler evet. vardı. Şimdi ben İngilizce öğretmenliği de yaptığım için ve as a second language, yani ikinci bir lisan olarak İngilizcenin öğretilmesi nasıl gerekiyorsa onu çok iyi bilirim. Evet. Türk öğrencisine İngilizce öğretiyorsunuz. Dolayısıyla Türk öğrencisinin seviyelerine uygun şekilde her kitabı sınıfladım. Yani bir 5 yaş kategorisi, bir 6 yaş kategorisi, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf kategorisinde hep onların gerek müzikal skala olarak gerekse İngilizce skalası olarak söyleyebileceği şarkılardan oluşan kitap ve CD'ler hazırladım.
Bundan dolayı zaten bir ilk diyorsunuz herhalde değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Böyle evet. bir uzun soluklu set dünyada yok.
Evet. Ve büyük emek isteyen. Aynı zamanda
başlı başına prodüksiyon evet. da o. Yani her sene ben öğrencilerimi çalıştırırdım, onları stüdyoya sokardık, aranjeler yapardık. Her yazım inanın kitap hazırlamakla geçerdi. Allah şükür güzel bir seviye hediye kaldı. Seviyeli bir hediye kaldı. Halen kullanılıyor bazı okullarda. İşte dünyaya bir şey bırakalım derdindeyiz
hep. Tabii,
evet.
Çok güzel.
Evet, evet.
Bir parça daha acaba dinleyebilir miyiz sizden?
O zaman madem bu kadar İngilizce dedik, bir Louis Armstrong şarkısı söyleyelim ve bu kadar dünyayı kucaklıyoruz dedik. What a Wonderful World.
Çok güzel, tamam. Teşekkür ederiz.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah.
Tekrar şöyle teşekkür ediyorum.
Bu şarkıdaki bir laf çok hoşuma gider.
Evet.
I see friends shaking hands. Arkadaşları görüyorum, el sıkışıyorlar ve nasılsın diyorlar. Saying how do you do. They really say I love you. Aslında onlar seni seviyorum diyorlar birbirlerine diyorlar. Nasıl güzel bir mesaj, evet, düşünüyor musunuz? Yani.
Özellikle de sevgisizliğin maalesef yayıldığı, yaygınlaştığı bir dönemde.
Yani evet. Herkesi kucaklayalım, ne olur birbirimizi sevelim.
Gerçekten,
yani
evet.
Bizim sevmediğimiz kötü değildir. Bize göre belki o olmayabilir ama bize göre olmayan başkasına göre, yani bize göre iyi olmayan başkasına göre iyidir. Bu şekilde ayrıştırmayalım insanları. Sosyal medyada biliyorsunuz sizler rastlamışsınızdır. O kadar gereksiz, o kadar kayda değmeyen şeyler için insanlar birbirlerine saldırıyorlar ki ya bırakın bunları ya. Bırakın yani, ben şunu seviyorsam bırak seveyim.
Tabii.
Yani sen sevmiyorsan da saygı duyarım ama ben sevmem.
Ortak faydalarda buluşmayı bilmemiz gerekiyor herhalde, değil
aynen
mi?
Aynen. Bugün evet, çok hoşuma giden bir haber duydum. Bunu inşallah bütün kulüpler yapar. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk defa bir sanırım yıllar sonra bir ilke imza atacaklar. Bu taraftar yasağını kaldırmak üzere bir girişimde bulunmuşlar. Fenerbahçe maçlarına, yani Saraçoğlu'ndaki maçlara Beşiktaş seyircisi de gelebilecek. Beşiktaş'ın stadına da Fenerbahçe seyircisi gidebilecek ve kol kola yan yana maç seyredecekler. Ya bu nasıl güzel bir şey,
tabii,
düşünebiliyor musunuz?
Tabii.
Böyle olması lazım.
Kesinlikle.
Ben çocukluğumda gittiğim maçlarda böyle bir fanatizm yoktu.
Evet.
Herkes herkese alkışlardı. Aynı stada bütün takım taraftarları girerdi.
Ama işte o bahsettiğiniz sevgisizlik, hoşgörüsüzlük toplumun her alanında, her şeye yansıyor. Kendisini her alanda gösteriyor.
Ne yazık ki.
Bu da bir spordaki yansıması oluyor.
Bu spor, ama bu çok hoşuma gitti mesela.
Evet,
böyle bir
güzel
şey
bir
olsun.
Güzel bir karar olmuş. Güzel bir karar
diğer
olmuş
kulüplerde
ama,
buna uysun. Diğer
çok
kulüplerde.
Doğru.
Yani sonuçta her zaman bir takım şampiyon olmaz.
Tabii.
Ben Fenerbahçeliyim. Her zaman Fenerbahçe şampiyon olmaz. Galatasaray'ın da şampiyon olması gerekecektir. Beşiktaş'ta olacaktır. Trabzon'da olacaktır. Zaten hep bir takım olursa bu işin zevki kalmaz.
Tabii
yani
ki,
bu evet, bir sıradır. Böyle kabul etmek lazım.
Kesinlikle. Olgun bir bakış açısı bunu gerektirir.
Yani,
evet, doğru
yani,
söylüyorsunuz. Yani. Evet, haklısınız. Peki yine müziğe dönecek olursak.
Denilim.
Türk sanat müziğine olan ilgisizce azaldı mı? Yani popüler müzik daha mı öne geçti? Siz popüler müziği bize açıkladınız gerçi sohbetimizin başında. Kamera arkasında isterseniz
olur, yine
ondan bahsedelim. Evet,
şimdi
güzel bir,
benim evet var. Biraz fazla belki uç açıklamalarım olacak ama benim hayat görüşüm, işte deminden beri hep her şeyi kucaklamaktan bahsettik. Şimdi popüler, Türkiye'de de müzikler ne yazık ki ayrıştırılmış. Yani işte Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk pop müziği diye. Tabii ki bunlar birer türdür. Bunları yadsıyamayız ama özellikle Türk pop müziği kavramı bana çok yanlış geliyor. Pop müzik dendiği zaman akla şu geliyor. Genelde elektrik ağırlıklı enstrümanlarla ve batı ağırlıklı enstrümanlarla icra edilen müzik türü. Evet. Popüler, pop müzik. Peki pop müzik dediğimiz, aslında pop müzik kavramı nereden geliyor? Popüler müzikten geliyor. Peki Türkiye'de şöyle bir bakalım. Popüler olan ve her nesli kucaklayan şarkılar nelerdir? Hemen ilk beşe Samanyolu girer.
Girer.
Nasıl geçti habersiz? Girer.
Kesinlikle.
Öyle değil mi?
Doğru.
Buruk Acı girer.
Girer, doğru.
Veya sokun birkaç kişi şarkıyı daha bu listeye. Yıldızların Yalan, Altında
girer. Girer, doğru.
Barış Manço'nun bazı şarkıları girer.
Tabii.
Sezen Aksu'nun bazı
kesinlikle
şarkıları girer. Bunlar bunlar artık kalıcı olmuş şarkılardır.
Evet.
Peki ama ne olursa olsun ilk baştaki sıralarda muhakkak Türk müziği şarkıları var, bakın.
Hani bunlar, sayın dediğinizde bunlar akla geliyor.
Evet, hani bunlar Türk sanat müziği şarkısıydı. Aslında bence popüler olan şarkılardır Türk pop müziği. Yani bir Nasıl Geçti Habersiz de aslında bir Türk pop müziği şarkısıdır.
Evet.
popülerse ve nesilden nesile kalıyorsa, her yaşta insan bunu söylüyorsa bu popüler müziktir.
Doğru.
İlla sınıflamamak lazım. Mesela Samanyolu şarkısı, evet, Berkant, Allah toprağını bol etsin, Berkant seslendirdi, Batı normlarında seslendirdi. Ama Teoman Alpay'ın bir Türk sanat müziği bestesidir o.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi neden diyeceksiniz? Bir de yine benim şöyle bir yaklaşımım var. Gençler Türk müziği, gençler ve Türk müziği kavramı. Şimdi gençlerin ister istemez hızlı bir tüketimi var. Çok çabuk tüketiyorlar, çok çabuk karar veriyorlar. Bir takım şeyleri uygulamak için çok fazla düşünmez. Gençlik budur. Delikanlılık değil midir bu? Delikanlılık, evet. Adı üstünde. Çok fazla düşünmez. Çok fazla düşünmeye vakti yoktur. Etki tepki, etki tepki, etki tepki, böyle bir hız vardır. Aynı şekilde beslenmesi de böyledir. İşte fast food dediğimiz şey. Şimdi onların da eğlenmesi için bir müzik türüne ihtiyaç var. Doğru. Kabul ediyorum. Ama o müzik türü genelde işte sabun köpüğü gibi eriyip günlük tüketilen, kağıt mendil gibi tüketilip atılan bir müzik türü. Şimdi gençlerin Türk müziği dinleyebilmesi için bir kere kesinlikle ve kesinlikle bir 19-20 yaşına gelmesi, aşık olması, terk etmesi, terk edilmesi, bu duyguları yaşaması lazım. O zaman Türk müziğiyle işte kucaklaşır. Çünkü Türk müziği yaşanmışların müziğidir. Hani Türk sanat müziği dediğimiz sınıftaki şarkılar yaşanmışlığın eserleridir.
Duygularla da bağlantılı diyorsunuz.
Aynen, evet. Aynen. Şimdi o yaştaki çocuklar aşkını nasıl yaşayabilir ki? İşte sabun köpüğü gibi yaşıyor. Dolayısıyla onların eğlencesi de, onların şarkıları da böylesine işte kalıcı olmayan bir takım şarkılar.
Evet. Biz bu noktada yine halka mikrofon uzattık ve
tamam.
Ne tür müzik seviyorsunuz diye sorduk onlara. Bakalım
hadi
ne
uzatalım.
Demişler.
Merhabalar.
Merhaba.
Müzikle ilgili iki sorumuz vardı. Sizce eski tarz müzikler mi daha güzeldi yoksa yeni tarz müzikler?
Kesinlikle eski tarz. Kesinlikle eski tarz.
Peki siz daha çok hangi tarz müzikleri dinlemeyi tercih ediyorsunuz?
Türk sanat müziği.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar.
Merhaba.
Müzikle ilgili iki sorumuz vardı. Eski tarz müzikler mi sizce daha güzeldi yoksa yeni tarz müzikler mi?
Bana göre eski müzikler tabii ki. Şimdiki müziklerin hiçbir anlamı yok. Fazla anlam ifade etmiyor.
Siz daha çok hangi tarz müzikleri dinlemeyi tercih ediyorsunuz?
Ben daha çok böyle hani klasik, böyle türkü tarzı, hani eskiye ait müzikleri seviyorum. Ya, tabii ki şimdikileri de seviyorum da sayılıdır.
Sanat müziği ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Bence Türk sanat müziği kadar güzel bir şarkılar yok bence, anlamlı yani.
Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim, kolay gelsin.
Merhabalar.
Merhaba.
Size müzikle ilgili iki sorumuz vardı.
Evet.
Öncelikle ilk sorum, eski tarz müzikler mi daha güzeldi yoksa yeni tarz müzikler mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Aslında hepsinin güzellik derecesinin aynı olduğunu düşünüyorum. Fakat insan üzerindeki etkisinden dolayı insanlar genellikle eski tarz müzikleri herhalde daha çok seviyorlar. Ben de aynı şekilde eski tarz müzikleri seviyorum. Çünkü gençlik zamanlarım aklıma geliyor. O zamanki duygular insanı hatırlatıyor. O yüzden eski tarz müzikleri daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Bakın gördünüz mü? Yani hani hangi tür dedik? Türk pop müziği dedik. Şu bu. Muhakkak Türk pop müziği söyleyen yanında da bir Türk sanat müziği var. İşte popüler müzik yani bu.
Tabii.
Çünkü bizim müziğimiz.
Evet. Peki Cemil Bey, toplumumuzda sanata ve sanatçıya verilen değeri nasıl buluyorsunuz? Devlet açısından da ben baktığımda daha böyle bir sosyal güvencinin güçlendirilmesi, daha sahip çıkılması devletimiz tarafından. Mesela böyle yılların emek vermiş sanatçıları oluyor. Yaşlılık dönemlerinde bazen rastlıyoruz. İçimizi burkuyor. Daha böyle yoksulluk içerisinde, yokluk
evet.
içerisinde bir hayat sürdüklerini görüyoruz.
Evet.
Halbuki onlara devlet tarafından sahip çıkılması, onlara hürmet edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Buna ne dersiniz?
Tabii ki devletimiz yani çok şeyi kolluyor şu günlerde gördüğümüz
evet,
zaman.
Evet.
Türkiye'de yaşamış, Türkiye'de emek vermiş ve bu işin eziyetini çektiği için şu günlerde zor durumda olan, yani bu işin ticaretine kaçıp da bir an önce para kazanma derdine düşmediği için para kazanamayan ama eserleri dilden dile dolaşan ve ölümsüzler arasına girmiş kişilere tabii ki devletimizin destek vermesi lazım. Ama bunun için de o kişi veya o kişinin akrabalarının devletten bir şey istememesi gerekir. Devletin bunu araştırıp bulması gerekir.
Tabii.
Devlet bunu yapmalı.
Güzel olan yakışan tabii ki bu.
Yani.
Gayet tabii.
Çünkü o sanatçının zaten belli bir onuru vardır. Kimseden bir şey istemez.
Tabii. Bunu da dediğiniz gibi bizim fark etmemiz, bizim sahip çıkmamız gerekiyor.
Tabii ki devletin bunu fark etmesi lazım. Bence bununla ilgili işte kişiler görevlendirilmeli, belli bir sanatçı kategorisi belirlenmeli. O kişilerin şu günkü yaşantıları araştırılmalı. Devlette bir kişi bunun için görevlendirilebilir veya bir ekip olabilir. O kişilere yardım elinin uzatılması.
Tabii, evet.
Yani o insanlar çünkü sanata ihanet etmedi.
Elbette, evet. Son olarak programımızın sonuna geldik. Daha
tabii ki
bir başka programda yine sizi
ağırlamaya
çok arzu ediyoruz. Nasıl geçti biz de anlamadık.
Vallahi nasıl geçti habersiz yani, evet.
Son olarak toplumumuza vermek isteyeceğiniz mesajları ben istiyorum. Şundan dolayı sanatçılar toplumda hani rol model olan kişiler, örnek alınan kişiler. Ve dolayısıyla az önce değindiğimiz bir konu vardı. Sevgisizlik, nefret dili, insanların kamplara ayrılması. Buna karşı birleştiricilik, uzlaşma, hoşgörü, sevgi, saygı bunun yaygınlaştırılması gerektiğini düşünen bir kişiyim. Siz bir sanatçı olarak bu konuya ne gibi mesaj vermek istersiniz bu konuyla ilgili olarak?
Evet, sanatla uğraşan bir insan ve olarak tabii ki ben de aynı fikirdeyim. Yani demin de zaten aslında o mesajı verir gibi oldum. Tekrar biraz daha açarak şey yapalım. Yani bir kere şuna özellikle şey yapalım. Yani bizim herkesin bir sınırı vardır. Başkasının sınırının başladığı yerde bizim sınırımız biter. Bu sınırlara çok dikkat edelim. Başkalarının sınırlarına geçmeyelim. Bu sınırlara geçmemek için de başkalarının fikirlerine, zevklerine saygı gösterelim. Ve bir şeyleri konuşarak anlaşmaya çalışırım. Kavga ederek değil.
Evet.
Bir de hani fikri sabit olmamak dediğimiz yani bu tabiri kullanmak zorundayım. Fikri sabit olmayalım. Yani konuşmalara açık olalım, sohbet edelim. Belki bugüne kadar görmediğimiz bir şeyi görmüştür karşımızdaki kişi, aksi fikri savunan kişi. Bir açık olalım, bir dinlemeyi bilelim. Ama dinlemeyi bilelim. Bakın bu çok önemli. Yani dinlemeyi bilirsek ama tabii bu da şu olmamalı. Yani iki taraf da eşit konuşmalı. Bir taraf sadece dinlemeyecek. Öbürü de alıp sazı gitmemeli.
Tabii.
Öbürü de yeri geldiği zaman dinlemeyi bilmeli. Yani dolayısıyla hani diyalog dediğimiz bu. Monolog değil de diyalog olmalı bunun adı. Biz kırmızıyı sevmeyebiliriz ama başkası çok seviyordur. O zaman kırmızı kötü diyemeyiz biz. Kırmızı bana göre iyi değil. Bunu yaklaştırırsak kendimize, o zaman işte başkasına saygı duymayı bakın öğrendik bile.
Evet.
Yani benim sevmediğimi sen seviyorsun, saygı duyuyorum. Ama o kötü değildir. Bana göre kötü.
Gayet tabii, evet.
Hatta bana hitap etmiyor diyelim. Yine o uç kelimeleri de sevmem ben. Kötü falan gibi lafları. Yani bana göre değildir o. Saygı duyuyorum.
Evet. Çok doğru. Çok teşekkür ederiz.
Kucaklayalım birbirimizi.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum tekrar programımıza katıldığınız
için. Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel programda bana da yer verdiğiniz için sizin gibi zarif bir hanımefendiyle güzel dakikalar geçirdim. Sohbetinizle özellikle. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Evet. Değerli sanatçımız Sayın Cemil Sağ Yaşar Beyefendi ile yapmış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Yaşamdan Portreler programında tekrar bir arada olmak üzere. İyi günler diliyorum.